Bismillahirrahmanirrahim. Kadiriyecilerin sınıfları. Kadiriyenin sınıfları üçe ayrılır. Müşrik Kadiriye, Mecusi Kadiriye, İblisi Kadiriye. Müşrik Kadiriye bunlar ilahi kaza ve kaderi kabul ederler. Bu kabulün emir ve yasaklara tekabül ettiğini, emir ve yasaklara uygun olduğunu ileri sürerler. Yüce Allah bunların şöyle dediklerini bize haber veriyor. Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız ona ortak koşmazdık. Hiçbir şeyi haram kılmazdık. Yine ortak koşanlar dediler ki Allah dileseydi ondan başka bir şeye tapmazdık. Yine dediler ki Rahman dileseydi onlara ibadet etmezdik. Enam'da, Nahl'da, Zuhruf'ta. Müşrik Kadiriye'nin bu anlayışı sonunda ilahi şeriatın ve yasakların geçersiz kılınmasına, tatil edilmesine gelip dayanır. Bununla beraber Allah'ın bütün mahlukat üzerindeki rububiyetini kabul ederler. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın, kontrolü altına almış olmasın derler. Birçok sufi grubu ve dervişler taifesi ya inanç veya tavır bazında bu musibete düçar olmuştur. Hatta bunların içinde bazı gruplar bütün haramları mübah, farzları geçersiz ve cezaların etkisiz olduğu sonucuna kadar vardırırlar işi. Allah bizi onların sözlerinden, fiillerinden uzak kılsın. Bu anlayışın sahibi işi o kadar ileriye götürdüler ki sonunda varlıkların Allah'ın aynısı olduğunu söylediler. Nitekim birçok yerde bu sapıklığa işaret ettik. Gerek kendilerinden ve gerekse başkalarından sadır olan kötülükler söz konusu olduğunda bunun kaderi iradeye uygun olduğu tezini savundular. Söz gelimi Hariri şöyle der. Ben kendisine karşı gelinebilen emirlere aykırı olarak günah işlenebilen bir Rabb'i inkar ediyorum. Yine onun arkadaşlarından birisi gümrük vergisi toplayan memur tarafından çağrıldığında ona bu adam gümrükçüdür derler. Der ki bu adam emre karşı hareket etmişse de iradeye itaat etmiştir. Evet. Allah bunların bu sözlerinden bizleri uzak kılsın. Bunlar zındıklardır. Allah onların her türlü pisliğinden bizi uzak kılsın. Şirk ehli ve müşriktirler. Mecusi Kadiriye'ye gelince öncekiler ibadet bazında Allah'a ortak koşarken mecusiler yaratma bazında Allah'a ortak koşarlar ve derler ki iyiliğin yaratıcısı ayrı, kötülüğün yaratıcısı ayrıdır. Bizim milletimize, İslam milletine mensup olup da mecusiliğe yatkın bir kader anlayışına sahip olan gruplarda meydana gelen günahlar Allah'ın dilemesiyle meydana gelmez. Hatta bazen Allah bunları bilmez de derler. Haşa. Ayrıca şunu da derler. Canlıların bütün fiilleri Allah'ın kudreti ve yaratması dışında olur. Böylece her şeyde, her yerde geçerli olan ilahi meşiyeti, her şeyi kuşatan kudreti inkar ederler. Bu yüzden İbn Abbas şöyle demiştir. Kader tevhidin düzenidir. Allah'ın birliğine inanıp kadere iman edenin tevhidi tamam olur. Allah'ın birliğini ifade edip kaderi yalanlayanların bu yalanlaması tevhidi eksiltir. Üstelik bunlar bu anlayışı adalet olarak isimlendirip buna ilahi sıfatları olumsuzlamayı da ekleyerek tevhid diye nitelendirirler. Allah onların bu sözlerinden bizleri uzak kılsın. İblisi Kadiriye'ye gelince bunlar iyiliğin de kötülüğün de Allah'tan kaynaklandığını tasdik ederler ama onlara göre bu bir çelişkidir. Hadiste de vurgulandığı gibi bunlar Allah'ın hasımlarıdır. Allah onlardan bizi uzak kılsın. O beyinsizlerden bazıları şöyle der. Yıldızları yaratır, bunların arasında ayı halk eder. Sonra ey topluluk bunlara bakmayın der. Güzel kadınları salıyorsun ama hazırdakileri de ürküterek onlardan uzaklaştırıyorsun. Ateşi söndürürsün diyorsun. Bu ateşi buraya atan sensin. Bunun gibi söyleyenin küfrünü ve öldürülmesini gerektiren nice sözler mümkündür. İyi düşünüldüğü zaman iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler gibi özünde sahih olan dinlerde kaderciliğin olmadığı, bu anlayışın iki batıl din olan Mecusilerden ve Müşriklerden bunlara sirayet ettiği görülecektir. Ancak Hristiyanlar ve onlara benzeyenler Sabiliğe, Yahudiler ve onlara benzeyenler de. Allah bizlere mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzaktırlar ayeti. Bu ayete gelince Enbiya 101. Kendisi için önceden güzel akıbet takdir edilen kimsenin muttaki bir mümin olması kaçınılmazdır. Mümin olmayan bir kimse kendisi için önceden güzel akıbet takdir edilmiş biri olamaz. Şu kadar var ki Allah bir kul için önceden bir akıbet takdir edince onun önceden takdir ettiği bu akıbete ulaştıran amelleri işlemesini sağlar. Tıpkı Yüce Allah'ın önceden bir çocuğun olmasını takdir ettiği kimsenin bir kadınla cinsel birleşmeye girmesinin ve onu hamile bırakmasının zorunlu olması gibi. Kuşkusuz Allah sebepleri ve bu sebeplerin sonuçlarını takdir etmiştir. Her ikisini de önceden belirlemiştir. Bir kimse hiçbir sebep yokken Allah'ın önceden kendisi için güzel akıbet takdir ettiğini sanan kimse sapmıştır. Bilakis Yüce Allah sebepleri ve sonuçlarını kolaylaştırır. O daha önce her ikisini de takdir etmiştir. Hiçbir fiilimizden ilgili olarak bizim gücümüz yoktur diyen kimse. Bu kimse yalan söyler. Çünkü Allah yapabirliğe sahip güçlü bir yapabirlikten yoksun, güçsüzü birbirinden ayırır. Gücünüz yettiğince Allah'tan korkup sakının buyurmuştur. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır buyurmuştur. Öte yandan Yüce Allah kulun dilemesinin ve fiilinin de olduğunu vurgular. Sizden doğru yola gitmek isteyenler için alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyurmuştur. Şu kadarı da var ki Allah insanın yaratıcısı olduğu gibi onun sahip olduğu güç, dileme ve amel gibi şeylerin tümünün de yaratıcısıdır. Çünkü ondan başka Rab yoktur. Onun dışında hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısı, Rabbi ve sahibidir. Gelelim zina gibi günahlar önceden bize yazılmıştır sözüne. Sözü özü itibariyle doğrudur, fakat bunun doğru olması bu günahların işlenmesinin gerekçesi veya mazereti olması noktasında bir fayda sağlamaz. Kuşkusuz Allah kulların İyi ve kötü amellerini yazar. Varacakları mutsuzluk ve mutluluğu da yazar. Amelleri sevap ve azabın sebebi kılmış ve bunu yazmıştır. Hastalıkları yazıp ölümün sebebi kıldığı gibi ve zehir içmeyi yazıp hastalığın ve ölümün sebebi kıldığı gibi. Zehir içen hastalanır veya ölür. Allah bunu da öbürünü de takdir edip yazmıştır. Aynı şekilde Allah'ın nehyettiği küfür, fısk ve günah gibi suçları işleyen kimse de kendisi için yazılanı yapmıştır ve bu işleyişle Allah'ın bu tür suçları işleyenler için yazdığı cezayı da hak eder. Dolayısıyla bunların günahların gerekçesi ve mazereti olarak kaderi ileri sürmeleri, Yüce Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu müşriklerin ileri sürdükleri mazeretlerden farksızdır. Ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız ondan başkasına tapardık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bunu yapmışlardı. Allah nefsimize bizleri bir an olsun bırakmasın. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Gelelim Adem günah işlemedi diyen kimsenin sözüne. Adem günah işlemedi diyen kimse Kur'an'ı yalanlamaktadır. Bu kimse tövbe etmeye davet edilir. Eğer tövbe etmezse mürtet olması hasebiyle boynu vurulur. Çünkü Allah Azze ve Celle Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı buyurmuştur. Kardeşlerim, masiyet, günah, şer'i bir emre aykırı davranmak demektir. Allah'ın gönderdiği elçileri ve indirdiği kitapları aracılığıyla bildirdiği bir emrine karşı gelen kimse asi, günahkar olmuştur. Bu davranışı Allah'ın kendisine yönelik takdir ve kazasının kapsamına girse de. Ama yukarıdaki sözü söyleyenler günahın Allah'ın kaderinin dışına çıkmak olduğunu sanıyorlar. Oysa Allah'ın takdirinin dışına çıkmak mümkün değildir. Çünkü mahlukattan hiç kimse Allah'ın belirlediği kaderinin dışına çıkamaz. Eğer günah yalnızca kaderin dışına çıkmaktan ibaret olsaydı, o zaman İblis, Firavun, Nuh'un kavmi, Ad, Semud kavimleri, bütün kafirler asi ve günahkar sayılmazlardı. Çünkü onlar da her ne yapıp etmişlerse Allah'ın kaderi dahilinde yapmışlardır denirdi. Aslında böyle birine iyi bir dayak atıp aşağılamak gerekir. Kendisine yönelik olarak sergilenen bu davranışı zulüm olarak nitelendirecek olursa ona denilmeli ki sana bu zulmü yapan kişinin bir günahı yok. Çünkü o da diğer mahlukat gibi Allah'ın kaderinin içinde hareket ediyor. Kısacası bunu söyleyen kişi çelişkiler içinde bir karar kılamaz. La ilahe illallah diyen kişi cennete girer deyip bunu bizim de işaret ettiğimiz hadisten destekleyen kimseye gelince. La ilahe illallah diyen cennete girer. Hiç kuşkusuz kitap ve sünnette bir takım vaatler ve tehditler yer alır. Allah Azze ve Celle gerçek şu ki yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler karınlarını ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir buyuruyor. Yine Allah Azze ve Celle ey iman edenler mallarınızı sizden karşılıklı anlaşmadan doğan bir ticaretten başka haksız nedenler ve yollarla batılca yemeyin ve kendi nefislerinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi çok esirgiyendir. Kim haddi aşarak ve zulmederek böyle yaparsa biz onu ateşe göndeririz. Bu Allah için pek kolaydır. Kitap ve sünnette bu gibi ifadelerin birçok örneği vardır. Kul her ikisinde tasdik etmekle yükümlüdür. Bir kısmına inanıp bir kısmını da inkar etmemelidir. Ama bu müşrikler Allah'ın vaatlerini tasdik edip tehditlerini yalanlamak istiyorlar. Aleykümselam ve rahmetullah. Hariciler ve mutezileler ise sadece tehditleri tasdik etmek istiyorlar. Her ikisi de yanlıştır. Ehl-i sünnet vel cemaatın itikadı hem vaade hem de tehdide inanma esasına dayanır. Yüce Allah kulu tehdit ettiği cezanın bazı şartlara bağlı olduğunu belirtmiştir. Her şeyden önce kul tövbe etmiş olmamalıdır. Eğer tövbe ederse Allah da onun tövbesini kabul eder. Ayrıca günahlarını silecek yeterlikte iyiliklerinin de olmaması gerekir. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bir de Allah'ın onu bağışlamayı dilememiş olması gerekir. Çünkü Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Böylece vaadin bir tefsiri ve açıklaması vardır. Bir kimse diliyle La ilahe illallah dese, bunun yanında peygamberi yalanlasa, o insan kafir olur. Allah'ın indirdiğinden bir şeyi inkar etse de. Dolayısıyla peygamberin getirdiği her şeye inanmak gerekir. Bu temel inanca sahip olan kimse, şayet büyük günahlar işleyen biri ise, Allah dilerse onu azap eder, dilerse onu bağışlar. Eğer İslam'dan döner ve mürted olarak ölürse, kesin olarak ateşe girer. Çünkü tevbe kötülükleri, irtidat da iyilikleri giderir. Bir kimsenin hem iyilikler hem de kötülükleri varsa, Allah kesinlikle ona zulmetmez. Bilakis zerre ağırlığınca hayır işleyen onu görür, zerre ağırlığınca kötülük işleyen de onu görür. Allah ona lütufta bulunabilir, mağfireti ve rahmetiyle ona iyilikte bulunabilir. İman üzerine ölen bir kimse ebediyen ateşte kalmaz. Dolayısıyla zina eden, hırsızlık eden kimseler ebediyen ateşte kalmayacaklar. Bilakis bir gün mutlaka cennete gireceklerdir. Kalbinde zerre ağırlığınca iman bulunan kimse ateşten çıkarılır. Ama soruya konu olan bu kimseler müşrik nitelikli kaderiyecilerdir. Onları yeren bir takım rivayetler de vardır ki aktarmaya kalksak yerimiz yetmez. Yüce Allah herkesten daha iyi bilir. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'in ve Ehl-i Beyt'inin ashabının üzerine olsun. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Saitler ve Şakiler konusuna gelince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam denildi ki, ya Resulullah, cennet ehli olanlar cehennem ehlinden ayırt edilip biliniyor mu? Evet dedi. Denildi ki, o halde amel edenler ne diye amel ediyorlar? Buyurdu ki, herkes hangi akıbet için yaratılmışsa o bu akıbete götürücü ameller kendisine kolaylaştırılır. Allah hepimize hayır nasip etsin. Allah nefsimize bir an olsun bizleri bırakmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mutluluk ve mutsuzluğa yol açan amellerin varlığına engel olmadığını, mutluluk ehli olana mutluluk ehlinin amelinin kolaylaştıracağını açıklamış. Kişinin nasıl olsa önceden yazılmış bir kaderi vardır diye amel etmeyi terk etmesini yasaklamıştır. Bu yüzden önceden yazılmış kadere güvenerek emredilen amelleri terk edenler amel olarak en büyük hüsrana uğrayan, emekleri dünya ve ahirette boşa giden kimselerdir. Dolayısıyla yapmakla yükümlü oldukları amelleri terk edişleri, kendileri için takdir edilip de kendilerine kolaylaştırılan mutsuzluk ehlinin amelleri arasında yer alır. Çünkü mutluluk ehli olanlar emredileni yapıp yasaklarından kaçınan ve Allah'ın emirlerine uyanlardır. Bu bakımdan kadere yaslanarak kendisine emredilen vacip amelleri terk edip yasaklanan amelleri işleyen kimse kendilerine mutsuzluk ehlinin amelleri kolaylaştırılan mutsuzlardan biri olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu son derece doğru ve isabetli cevabı hadiste de geldiği gibi, ya Resulullah, İlaçlarla tedavi olalım mı? Ayet ve dua ile rukye yapalım mı? Hastalık korkusuyla tedbir alalım mı? Diye sorulduğunda, bunlar Allah'ın takdir ettiği bir şeyi engeller mi? Buyurdu. Bunlar da Allah'ın takdiridir. Çünkü Yüce Allah varlıkların bütün durumlarını ve mahiyetlerini bilir, buna göre yazar. Allah bir şeyin amel veya başka sebepler aracılığıyla olacağını bilip yazdığında ve bunu takdir ettiğinde bu gibi şeylerin Allah'ın sebep kıldığı şeyler olmadan olabileceklerini düşünmek caiz değildir. Bu durum bütün hadiseler için geçerlidir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Bir insanın sadece bir anneden dünyaya gelmesi, İsa aleyhisselam gibi, ya da sadece bir babadan dünyaya gelmesi, Havva gibi, yahut anasız babasız dünyaya gelmesi, insanlığın atesi Adem'in çamurdan yaratılması gibi. Allah bütün sebepleri önceden bilmiş ve yazmıştır. Onları takdir etmiş, hükme bağlamıştır. Bunların sonuçlarla irtibatlarını da önceden belirlemiştir. Bitkilerin yaratılmasına aracı olan yağmurun yağması gibi sebepler de bu kısma girer. Birçok ayeti kerime bu konuya işaret eder. Şu halde bunların tümü önceden takdir edilmiş ve bilinen şeylerdir. Oluşlarından önce hükme bağlanıp yazılmışlardır. Bir şeyin var olması için önceden bilinmesinin ve yazılmış olmasının yeterli olduğunu, oluşunu sağlayan fail ve diğer sebeplere gerek olmadığını sanan kimse iki açıdan cahildir, koyu bir sapıklık içindedir. Allah anlayışımızı artırsın. Bilmeyi cehalet duruma düşürdüğü için bilme bilinene uygun olur. Bilinene olduğu şekliyle taalluk eder. Yüce Allah oluşların yarattığı sebepler aracılığıyla olacaklarını bilir. Gerçek olan da budur. Bu yüzden bir kimse Allah bir şeyi sebepler dışında bilir dese Allah'a karşı batıl bir şey söylemiş olur. Bu tıpkı şöyle demeye benzer. Allah şu çocuğun ana ve babasız doğacağını bilir veya şu bitki susuz yeşerir. Çünkü bilmenin geçmişe taalluk etmesiyle geleceğe taalluk etmesi birdir. Aynı şekilde geçmişle olarak Allah'ın geçmişi sebepler dışında bildiğini söyleyen kimse de batıl bir şey söylemiş olur. Gelecekle ilgili olarak bu tür bir şey söyleyen de aynı. Allah Adem'i çamur olmaksızın yarattığını bildi. Yahut bitkinin susuz ve topraksız yeşereceğini bildi. Demek ki bütün bunlar batıldır ve herkes bunların batıl olduğunu bilir. Gelecekten haber vermesi de öyle. Ayrıca ameller sevap ve azap içinde sebepler konusundadır. Bir kimse Allah Adem'i günah işlemeden cennetten çıkardı veya bunu takdir etti dese yahut Adem'i tevbe etmeksizin affetti ve bunu bildi dese yalan söylemiş ve Allah'a iftira etmiş olur. Bir şeyi bilme, onun olacağını haber verme ve yazma, o şeyin olmasını sağlayan, onlar olmadan tamamlanamayacak olan ihtiyaçlara ihtiyaç kalmamasını gerektirmez. Yapıp eden kişi fail, gücü ve dilemesi gibi. Böyle bir şeye inanmak cehaletin son noktasıdır. Çünkü alimlerin ittifakıyla böyle bir bilgi tek başına bilinenin varlığını gerektirmez. Bilakis bu bilgi bilinenin olduğu şekline uygun olur. Onu bir nitelik kazandırmadığı gibi ondan bir niteliği de çekip almaz. Allah hepimize anlayış versin. Güzel bir ilim, güzel bir amel nasip etsin. İlim edilgen midir, değil midir? Bazı insanlar böyle derler. İlim edilgen bir sıfattır. Malum üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bazı kelamcı gruplar bu görüştedir. Kimine göre de ilim fiili aktif bir sıfattır ve malum üzerinde etkisi vardır. Kimi felsefeci ve kelamcı gruplarda bu görüştedir. Doğrusu bizim vurguladığımız gibi iki türlü bilginin varlığıdır. Yüce Allah'ın ilmi de öyle. Allah'ın kendini bilmesinin malumun varlığı üzerinde bir etkisi yoktur. Ama dilemesi ve iradesiyle yarattığı mahlukatla ilgili bilgisinin malumun varlığı üzerinde de etkisi vardır. İlim ile ilgili olarak yaptığımız bu değerlendirme kelam ve yazma olguları için de geçerlidir. Çünkü Yüce Allah bir şey yarattığı zaman onu bilgisi, kudreti ve dilemesiyle yaratır. Bu yüzden yaratma bilmeyi gerektirir ve bilginin varlığın kanıtıdır. Nitekim Allah Azze ve Celle yaratan bilmez mi? O latiftir, her şeyden haberdardır buyurmuştur. Fakat bir şeyin olmasından önce onun olacağını haber verdiğinde onun bu sıradaki bilmesinin ne haber vermesinin malumun varlığı üzerinde bir etkisi olmaz. Çünkü Allah onu var olduktan sonra da bilir ve ondan haber verir. Bunu üç açıdan izah edebiliriz. Birincisi geleceği bilme ve gelecekten haber verme, geçmişi bilme ve geçmişten haber verme gibi. İkincisi etkin olan bilme yaratmayı gerektiren iradeyi gerektirir. Bu bilme haber vermeyi gerektiren bir bilgi değildir. Üçüncüsü diyelim ki olacak bir şeyi bilme ve ondan haber vermenin haber verilen malumun varlığı üzerinde etkisi vardır. Bu durumda kudret ve dilemenin olmasının kaçınılmaz olacağı kuşkusuzdur. Çünkü kudret ve irade olmadan salt bilme malumun var olmasını gerektirmez. Bu da gösteriyor ki bilme, haber verme ve yazma bir şeyin olması hususunda gücü ve iradesi bulunan bir faile olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. Bunun en somut kanıtı şudur. Yüce Allah ileride kendisinin yapacağı şeyleri biliyor ve haber veriyor. Örneğin ileride kıyametin kopacağını biliyor ve bunu haber veriyor. Bununla beraber Allah'ın bu bilmesinin ve haber vermesinin Allah'ın kendisi için öngördüğü bir takım sebepler olmaksızın bilinen ve haber verilen şeyin o anda olmasını gerektirmediğini biliyoruz. Bu husus açıklığa kavuştuğuna göre mutlu olması öngörülen mutsuz ve mutsuz olması öngörülen de mutsuz olmaz mı diye soran kişinin bu sözü özü itibarıyla doğrudur. Yani Allah'ın mutlu olmasını takdir ettiği kimse mutlu olur. Fakat Allah'ın mutlu olmasının vasıtası kıldığı amelleri yerine getirmesi şartıyla. Mutsuz da ancak mutsuzluğu gerektirici fiillerden birini de kadere bir mazeret olarak sarılıp vacip olan amelleri terk etmektir. Ameller kendisi için değil, mutluluğu elde etme ve mutsuzluğu savmak için işlenirler. Oysa amellerin varlığı kader bazında bizden öncedir sözüne gelince buna şöyle bir karşılık verilir. Önce kader bazında var olan şey mutsuzluk ve mutluluk kendisidir. Veya bilgi, kaza ve yazma olarak mutluluk ve mutsuzluğun takdir edilmesidir. Burası birçok insanın yanıldığı, yanlışa düştüğü bir konudur. Allah hepimize anlayış versin. Çünkü bir şeyin bilgi ve takdir kapsamında subut edişiyle varlık ve gerçeklik kapsamında subut edişini birbirinden ayıramıyorlar. Önce olan bir şeyin bilinmesi, ondan haber verilmesi ve yazılmasıdır. Bununsa bir şeyin zatı ve kaim olduğu sıfatlarına bir dahili söz konusu değildir. Bir kimse Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine vahiy indirilmeden önce peygamber olduğunu söylese Müslümanların görüşüne göre o kafir olur. Oysa hadisin anlamı şöyledir. Allah Adem'in bedenini yarattıktan sonra ona ruh üflemesinden önce Hazreti Muhammed peygamberliğini açıkladı ve ilan etti. Tıpkı her çocuğun bedenini yarattıktan sonra ve içine ruh üflemesinden önce rızkını, ecelini, amelini, mutsuz veya mutlu olacağını yazdığını haber verdiği gibi. Evet. Yapabilirlik ve fiil. Yapa birlik Allah'ın kitabında iki türlü kullanılmıştır. Fiil için şart olan yapa birlik, bu emir ve yasağın ilgili olduğu yapa birliktir ki Allah Azze ve Celle gücü yetenlerin o evi, o beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır ayetinde olduğu gibi. Veyahut Peygamber Efendimizin İmran bin Hüseyin'e söylediği ayakta namaz kıl. Eğer yapamıyorsan oturarak kıl. Bunu da yapamıyorsan yan yatarak kıl sözleri de buna örnektir. Çünkü eğer bu naslardan değinilen yapabirlik ancak fiille beraber olan şey olsaydı hac ancak hac yapmakta olana, 2 ay oruç ancak oruç tutmakta olana, namaz kılmak da ancak namaz kılmakta olana farz olurdu. Bu durumda da şöyle bir anlam karşımıza çıkardı. O ayda oruç tutanlara yoksulu doyurmak düşer. Oysa ayet Ramazan ayında oruç tutmakla yoksulu doyurmaktan birini tercih eden kimseler hakkında inmiştir. Fiille beraber olan yapabirlik, buna gerektirdiği fiille eş zamanlı yapabirlik de denir. Bu yapabirliğin ikinci türüdür. Aynen Allah Azze ve Celle kitabında gerçekten biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden başları yukarı kalkıktır. Biz onların önlerine bir set, arkalarından bir set çektik. Böylelikle onları örtüverdik. Artık görmezler. Ayetlerde ise kardeşlerim, olumsuzlanan yapabirlik, ister haber olarak olumsuzlansın, ister başlangıç itibarıyla olumsuzlansın, emir ve yasak için şart olan yapabirliktir. Çünkü bu yapabirlik olumsuzlandığı an emir ve yasak da olumsuzlanır. Vaat ve tehdit, övgü ve yergi, sevap da azap da öyle. Bilindiği gibi insanlar yapabirliğe sahip oldukları zaman emir ve yasağa muhatap olur. Kendilerine bazı vaatlerde bulunur veya azap tehditleri yöneltilir. Bunlardan da anlıyoruz ki olumsuzlanan yapabirlik elinizden geldiğince Allah'tan korkup sakının ayetinde zikredilen ve emir ve yasağın da şartı olan yapabirlik değildir. Evet. Bu yüzden ehli sünnet itikadı Allah'ın olmayacağını bildiği ve haber verdiği ve gücü yetmediği için değil, istemediği için kendisinden sadır olması imkansız olan şeylere de kadir olduğu hususunda itikat edinmişlerdir. Evet. Emredilenler içinde şeriatın reddetmediği bir emir söz konusuysa, emredilenler içinde fikir olarak bir şey varsa, yani şeriatın reddetmediği bir emir söz konusuysa, çocuklara ve aklı olmayanlara bir ibadeti, kör olana görmeyi, fakir olana nafaka vermeyi ve kötürüm olana Mekke'ye hac maksadıyla gitmeyi emretmek gibi bir emir söz konusuysa, bütün bunlar şeriatta yer aldıkları için böyle bir emir geldiğinde ona iman edip tasdik etmek gerekir ve bu hususta ilgili kayıtlandırıcı bir ifade kullanılamaz. Yine bir hususta aletlerin sağlam olmasına rağmen muvaffakiyet ve kabul olmadığı için yapacak takadın bulunmayışıdır. Bu ise sadece bir açıdan caizdir. Allah'ın ilminde yapmayacağı takdir edilen kimseye bir emrin yönetilmesinin caiz olmasını buna örnek gösteririz. Mesela Mutezile buna karşı çıkar. Bunun kanıtı olarak da Allah'ın iblise söylediği şu sözdür. İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? Görüldüğü gibi Yüce Allah iblise secde etmeyi emretmiş. Oysa daha önce onu bunu yapmayacağını biliyordu. Bu demektir ki emir Allah'ın bilgisi kapsamında güç yetiremeyeceği önceden belli olan birine yöneltilmiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hakkı hak bilip ona uymayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim, güç yetirilemeyenin emredilmesi iki kısımdır. Birincisi, aciziyetten kaynaklanan, karşıtı bulunduğu için güç yetirilemeyen bir şeyin emredilmesi, yatalak olan birisine ayağa kalkmasını, kör olana yazı yazıp yazıya noktalama işaretleri koymasının emredilmesi gibi. İkincisi ise aciziyetten kaynaklanan, karşıtı bulunduğu için değil, başka bir nedenden dolayı güç yetirilmeyen şeyin emredilmesi. Emre olumlu karşılık vermeyeceğini Allah tarafından önceden bilinen Firavun, Ebu Cehil gibi kafirlere bir şeyin emredilmiş olması, böylelerine bir yükümlülüğün emredilmiş olması caizdir. Evet. Gelelim Adem'in Musa'ya karşı delil getirerek karşı gelmesi kanıtına. Evet, Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini kimse saptıramaz. Allah'ın saptırdığını da doğru yola kimse getiremez. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eder. O birdir, ortağı yoktur. Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'ın sonsuz salat ve selamı onun üzerine olsun. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde Adem Musa'ya karşı kanıtı ortaya koydu şeklinde bir söz söylemiştir. Adem Musa'ya karşı kaderi kanıt olarak ileri sürmüştü. Bunun açıklaması şöyledir. Adem'in kaderi kanıt olarak ileri sürmesi günahlar için değil, musibetler için geçerlidir. Ayrıca Allah sabır ve takvayı da emretmiş, kaderi gerekçe olarak gösterme sabırla ilgilidir. Takva ile ilgili değil. Sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Günahların için bağışlanma dile. Bu ayette Allah musibetler karşısında sabretmeyi, günah ve kusurlar için de bağışlanma dilemeyi emrediyor. Kuşkusuz Ademoğulları bu noktada karmaşık bir zihniyetle hareket ediyor. Emir ve kaderin çatıştığı bir nokta, yani birçok yerde burada çelişkiye düşüyorlar. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Aleykümselam ve rahmetullah. Vurgulamak istediğimiz husus şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adem ile Musa Rabları nezdinde münakaşa ettiler. Adem Musa'yı mağlup etti. Musa dedi ki, sen Adem'sin. Allah seni eliyle yarattı ve sana ruhundan üfledi. Melekleri sana secde ettirdi ve seni cennette iskan etti. Sonra da sen İşlediğin suç sebebiyle insanları yeryüzüne indirdin dedi. Bunun üzerine Adem, sen o Musa'sın ki Allah seni peygamberliğe seçti. Kendisiyle konuşmaya ve kendisi için seçti ve sana her şeyin açıklamasını ihtiva eden Tevrat'ı verdi. O halde benim yaratılmamdan ne kadar önce Tevrat'ın yazıldığını gördün. Musa aleyhisselam 40 sene önce diye cevap verdi. Adem aleyhisselam şu halde orada ve Adem Rabbine isyan etti mealindeki ayeti gördün mü dedi. Musa gördüm dedi. Adem aleyhisselam Allah'ın beni yaratmasından 40 sene önce işleyeceğimi yazdığı işlem üzerine beni nasıl azarlarsın dedi. Allah'ın peygamberi ve neticede Adem Musa'yı mağlup etti buyurdu. Evet kardeşlerim, birçok insan Hazreti Adem'in önceden belirlenen kaderinin günahından dolayı bir insanı kınanamayacağını kanıtladığını sanmıştır. Sonra bu zanna dayalı olarak üç ayrı grup belirleşmiştir. Allah bizlere hayır nasip etsin. Bir grup böyle bir hadisin uydurma olduğunu söylemiş, toptan inkara gitmişlerdir. Ebu Ali, El-Cübbai ve başkaları bu görüştedir. Onlara göre böyle bir anlayış, zorunlu olarak peygamberin getirdiği dine aykırıdır. Ayrıca hadisin maksadının da bu olması da imkansızdır derler. Allah onların bu sözlerinden bizleri uzak kılsın. Bir diğer grupsa hadisi yanlışlığı apaçık olacak tarzda yorumlama yönüne gitmişlerdir. Örneğin bazıları şöyle demiştir. Adem Musa'yı yendi. Çünkü Adem onun babasıdır. Oğul babasını kınayamaz. Allah onların bu sözlerinden bizleri uzak kılsın. Bunların sözleri de batıl sözlerdir. Üçüncü bir grup da bu hadisi Allah'ın ve peygamberinin emrine karşı çıkanların kınanamayacaklarının kanıtı olarak göstermişlerdir. Neticede kendileri de bu yaklaşımlara aykırı hareket etmekten kendilerini kurtaramamışlardır. Çünkü herkes gibi onlar da dünya hayatında hem kendilerine hem başkalarına zarar veren bir fiil işleyen kimseleri kınamak zorundadırlar. Bu kaçınılmazdır. İnsanın fıtratında dahi olan şeydir. Ancak işlerinde bazı kimseler vardır ki bunlar hevalarına ve amaçlarına uygun olduğu sürece bu hadisi kendileri için bir kanıt gösterirler. Ama tersi durumlarda hadisi görmemezlikten gelirler. Nitekim bu gibi kimseler için şöyle denilir. Sen ibadet hususunda kaderici ama günah konusunda cebriyecisin. Yani hangi mezhep arzuna, heva ve hevesine uyarsa onu takip edeceksin. Bu gibi insanlar günah işlediği zaman kaderi gerekçe gösterirler. Bir başkası günah işlese veya kendilerine haksızlık etse onu kesinlikle mazur görmezler. Bunlar haddi aşan zalimlerdir. Bunlardan bazıları da şöyle derler. Bu rububiyet tevhidine şahit olan Allah'ın dışındaki her şey nazarlarında yok olan, dolayısıyla Allah'tan başka fail olmadığını gören hakikat ehli için geçerlidir. Bunlar güzeli güzel, çirkini de çirkin görmezler. Çünkü onlara göre mahluk için fiil söz konusu değildir. Bilakis onlara göre tek fail vardır, o da Allah'tır. Ama kendisinin fiilinin olduğunu gören insanlar başka. Onlar yaptıklarından dolayı kınanırlar, cezalandırılırlar da. Bu hakikat ehli olduğunu iddia eden son kuşak tasavvufçuların çoğunun görüşüdür. Onlara göre bu hakikatin son noktasıdır. İrhan, irfan ve tevhidin amacıdır. İlim ehlinden bir grup da bu görüştedir. Allah onların bu görüşlerinden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Felsefecilerin kaderle ilgili görüşüne gelecek olursak, felsefeciler arasında da yukarıdaki düşünceleri savunanlar vardır. Örneğin İbn Sina, kader sırrına şahit olununca artık olumsuzlardan dolayı kınanma durumunun ortadan kalacağı kanaatindedir. Razi de bunu onaylar. Bilindiği gibi Razi salt cebriyecidir. Kısacası bu anlayış halkın geneli şöyle dursun. İlim ve ibadet ehlinin önde gelenlerinin arasında dahi son derece yaygındır. Fakat İslam diniyle çelişen bir anlayış olduğunu belirtelim. Amin. Ecmain. Bunlardan biri şöyle der. Hızır'ın yaptıklarından dolayı kınanmamasının nedeni kader hakikatini gözlemleyen bir konumda olmasıydı. Bunların şeyhlerinden biri şunları söyler. 70 peygamberi öldürseydim dahi hata etmiş olmazdım. Bir başka dilinin döndüğünce şunu demeye getirir. Bir kimseye bir fiil işlemesi takdir edilse, o da bu fiili işlese bundan dolayı kınanmaz. Allah bunları kahretsin. Allah bunların görüşlerinden bizleri uzak kılsın. Bunlar vahdeti vücut fikrini savunan birlikçilerdir. Varlık birdir derler. Allah neyi yaratmışsa onda hulul etmiş, vücut bulmuş, eşyanın aslı da kendisidir derler. Birçok sapık görüşe giderler. Hatta kaderin sırrını müşahede etme meselesine bile idrak edemezler. Allah her şeyin yaratıcısı ve sahibidir. Kader Allah'ın kudretidir derler. Ve Allah her şeyin, eşyanın aslını yarattığı gibi her şeyle de hulul etmiş derler. Hatta o kadar ileriye giderler ki Firavun'un dahi mümin olarak öldüğünü iddia ederler. İyiliği yaratanın da Allah, kötülüğün yaratanın da Allah olduğunu söylerler ve işte Firavun da Allah'ın bir emri gereği kötülüğü zirveye kadar getirdi, o da mümin olarak öldüğünü söylerler. Allah onların bu sözlerinden bizleri uzak kılsın. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Evet. Güzel ve kötülük akılla mı şeranla bilinir. Aklı başında olan herkes bazı fiillerin insana uygun, bazılarının da onunla uyuşmadığını, olumsuz olduğunu kabul eder. Şu güzel, şu da çirkindir denildiği zaman bu güzellik ve çirkinlik aklen güzel ve çirkin olduğu bilinendir. Ama fiilin, yerginin ve cezanın sebebi olması anlamında güzellik ve çirkinlik hakkında böyle denmez. İşte güzellik ve çirkinin bazı türleri hakkında bir şey söylemek kalır. Kuşkusuz güzellik ve çirkinliğin bazı türleri vardır ki bunlar ancak şeriat aracılığıyla bilinir. Ancak şeriatın çirkin gördüğü bir şeyin bütün insanlarca bilinebileceği noktasında bu da tartışma götürür. Zulüm, yalan gibi. Fiilin güzel ve çirkin oluşunda etkili olan bir niteliği vardır. Aklen güzel bir şeyin alemin maslahatına uygun olmasıdır. Aklen çirkin de aksine denir. Bazı insanlar güzellik ve çirkinliğin bir üçüncü kısmının daha olduğunu söylemişlerdir. Bu da fiilin, kemalin veya noksanlığın sıfatı olmasıdır. Kelamcıların ilk kuşağının genelini böyle bir kısımdan söz etmemişler. Fakat Razi gibi bazı son kuşak kelamcılar bundan söz etmiş ve felsefeciler de ondan almışlardır. Allah onların bu sözlerinden bizi uzak kılsın. Meselenin özü şudur. Bu üçüncü kısım ilk kısımdan farklı, ilk kısma aykırı değildir. Çünkü bazı fiiller sonucu insan için gerçekleşen kemal niteliği sonuç itibarıyla uygunluk ve aykırılık olgusuna dayanır. O da lezzet ve acının ta kendisidir. Şu halde nefis kendisi açısından kemal sayılan bir şeyden lezzet alır ve kendisi açısından eksiklik sayılan bir şeyden de acı duyar. Böylece kemal ve eksiklik uygunluk ve uyumsuzluk olarak belirginleşmiş olur. Asıl söylemek istediğimiz şudur. Kişiye lezzet veren güzel fiiller ile kişiye acı veren çirkin, kötü fiiller arasındaki fark somut bir olgudur. Bütün canlılar bunu algılayabilir. Kader hakikatine vakıf olduğunu, rububiyet birliğinden fena bulduğunu ve birlik ateşinde yandığını iddia edenler, Cem Pınarı'nda kaldım ki burada acı verenle lezzet veren arasında bir fark kalmaz diyenlerin bu sözlerinin yalan olduğu herkesçe bilinmektedir. Şayet ne dediğini biliyorsa, eğer ne dediğini bilmeyen biri ise bu durumda hakikatini bilmediği bir şeyi söyleyen bir sapıktır. Bu konuda fikir beyan edenlerin geneli bu durumdadır. Tasavvufta fena fillah meselesine gelince, çünkü bu gibi insanlardan bazısı böyle bir sahneyle karşı karşıya kalabilir. Rububiyet birliğinde yok olma sahnesi. O zaman da bu sahne devam ettikçe herhangi bir fark görmeyebilir. Bir süre farkı algılamasını sağlayan duyuları etkisiz kalabilir. Bu yüzden yaşadığı bu fena buluşun övülmesi bir makam olduğunu sanabilir. Artık bunu salikler için ya bir amaç ya da vazgeçilmez bir nitelik olarak kabul eder. İşte bu yanlıştır. Çünkü zaman zaman lezzet veren ve azap veren şeyler arasındaki fark görmeyiş, uyku ile unutma, gaflet ile bir şeyle meşgul olmaktan dolayı algılamama arasındaki farkın olmayışına benzer. Yoksa üzerinde sabit olan hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Sebebi ortaya çıktığı anda bu fark yeniden hissedilir. Hallacı Mansur'un öldürülmesi ise, bu da Hallaç böyle bir yokluğun girdabına düştü. Bu yüzden o iş dünyası itibarıyla mazur fakat zahire göre öldürülmesi vaciptir. Bunlar fena ehlinin rububiyet tevhidine ilişkin anlayışını doğru bulan kimselerdi. Ve Hallaç da Allah benim demesine rağmen dedi ve vahdetil vücut felsefesini yaydığı için o da öldürülmüştür. Kardeşlerim, Adem ile Musa'nın kıssasına baktığımızda Musa Adem'in yaptığı bir fiil yüzünden ona ve zürriyetine isabet eden bir musibetten dolayı kınadı. Emri terk eden günahkar bir asi olduğu için değil. Bu yüzden niçin emre karşı geldin, niçin günah işledin demiyor da niçin kendini ve bizi cennetten çıkardın diyor. İnsanlara insanların fiillerinin veya başka şeylerin etkisiyle başlarına gelen musibetler karşısında kadere teslim olmaları ve rububiyete tanıklık etmeleri emredilmiştir. Adem Musa'ya karşı üstün bir kanıt ortaya koymuştur. Çünkü Musa başlarına musibet gelmesine sebep olanı kınama amacında. Bu hüküm kitap ve sünnette sabit olan hükümlerdir. Allah'ın hükmü, yaratma ve emretme konusuna gelince. Allah'ın hükmü iki türlüdür. Yaratma ve emretme. Birincinin kapsamına takdir ettiği musibetler de girer. İkincinin kapsamına emir ve yasakları da girer. Kul her iki durumda da sabretmekle yükümlüdür. Dolayısıyla yapması emredilen şeyi yapma, yasaklanan şeyi de terk etme hususunda sabretmesi gerekir. Aynı şekilde Allah'ın takdir ettiklerine sabretmesi de gelir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. İnsan başına gelen musibetler karşısında kaderi ve Rab olarak Allah'ın birliğini göz önünde bulundurmakla yükümlü olduğu gibi Allah'a itaat etme nimetini kendisine bahşettiğinde de bunu göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. Dolayısıyla bir işi yapmadan önce Allah'a muhtaç oluşunu gözlemler. Böylece yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz sözünü gerçekleştirmiş olur. Duanın en faziletlisi bizi dosdoğru yola ilet, gazaba uğramış ve sapık olmayan nimet verdiğin kimselerin yoluna. Duaların en üstünü budur. Ve insanlara bu duayı okumaları farz kılınmıştır. Çünkü bu dua kulun dini, dünyevi ve uhrevi maslahatını içerir. Tevbe duası da böyle. Çünkü kula tevbe etmesi ilham edilir. Aynı şeyi istihare duası için de söyleyebiliriz. Çünkü burada kula bilmediği şeyi öğretme ve kolaylaştırma amaçlanıyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hakkı hak bilip ona uymayı, batıla batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Günah işlerken asıl fail Allah'tır diye günahı hiçbir şekilde üzerine almayan ama ibadet ederken bunun menşeinin kendisi olduğunu düşünen kimse mahlukatın en kötüsüdür. Her iki durumda da fail olarak kendini gören veya her iki durumda da fail olarak Allah'ı gören ve kendisi için bir günah tasavvur etmeyen kimse sonuç olarak kaderiyeden daha kötü kaderiyeci, başlangıç olarak ondan daha kötü durumdadır. Allah hepimize hayır nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.